أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarını, hısımlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Bu vesileyle akrabalık ve hısımlığımızı yeniden gözden geçirme arzusuyla, bu yönüyle de Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek alma duasıyla, niyazıyla efendim, Peygamber Efendimizin hısımları kısmının efendim Hazreti Hatice annemiz kısmına geldik. 8. bölümden itibaren inşallah devam edeceğiz. Efendim, malum haliniz, bir insan bulunduğu konumda Müslüman olarak mükellef olduğu, sorumlu olduğu şeyler var. Ve imkanları, fırsatları arttıkça sorumluluğu artar. Şimdi sık sık tekrarladığım ve her seferinde de yeri geldikçe tekrarlayacağımı ifade etmeye çalıştım. Söylemeye çalıştığım bir realiteyi bir kez daha şimdi şuradan sizlerle efendim paylaşmış oluyorum. Biz Resulullah Aleyhisselam'ın hayatının tamamını değil, hısımlar boyutunu, hanımları tarafından akrabalar boyutunu ve akrabalarla ilişkileri kısmını paylaşmaya çalışıyoruz. Ve bu hısımların başında elbette ki Hazreti Hatice annemiz geliyor. Efendim, Hatice annemizin Resulullah Aleyhisselam'a karşı ilgisi malum haliniz. Biz burada şunu söylemek istiyoruz. Hatice annemiz zaten Peygamberimiz Aleyhisselam'la olan o güzel iletişimi, güzel bir aile oluşu, güzel duruşu bütün kaynaklarımızda, güncel kitaplarımızda, sohbetlerimizde herkesin dilinde efendim ve az çok da biliniyor. Şimdi geldiğimiz yer şu. Bir kere bir eş olarak, bir anne olarak duruşu var. Ve benim konum eş ve anne duruşu değil, onu da söylüyorum. Hısımlık boyutu sadece. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik vazifesi verilmesi ve mesajı yaymaya başlaması üzerine yeni bir misyon daha eklenmiş olacak. Peygamber hanımı olmak. Evet, Hatice annemizi peygamber hanımı olma boyutuyla şimdi sizlerle zamanımız yettiği kadarla paylaşmaya çalışalım. Efendim, malum Peygamberimiz Aleyhisselam ile Hazreti Hatice annemizin evliliğinden bu yana tam 15 sene geçmiş oluyor. Her günü değil, her dakikası değil, hatta her saniyesi bile birbirinden güzel geçen 15 yıl. Karşılıklı olarak birbirlerine öyle bağlanmışlardı ki bunu ifade edecek kelime henüz üretilmedi, türetilemedi. Sevgili annemiz Resulullah Aleyhisselam'ı o kadar çok sevmişti ki evinin direği, gönlünün sultanı, hayatının gayesi haline gelmişti. İşte burada bir motif almamız lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın hısımlarıyla, özellikle de hanımlarıyla ve hasreten hususi olarak da Hazreti Hatice annemizle olan bu güzel iletişimde. Efendim, evinin direği, gönlünün sultanı, hayatının gayesi haline gelmişti. Ancak buna şimdi de Resulullah olarak, yani peygamber olarak görevlendirildiğinde en büyük artı değer olarak bir de peygamberi olmuştu onun. Yani öncesinde kocasıydı, sonra çocukları oldu, çocukların babası oldu. İkinci kez bir artı değer, ama bu sefer peygamber olarak görevlendirince kocası, çocuklarının babası ve peygamberi olmuş oldu. Yani sevgili annemiz peygamber hanımı olmakla beraber Ümmahatül Müminin unvanını almış oldu. Nedir Ümmahatül Müminin? Müminlerin annesi demek. Ümmahatül Müminin, müminlerin annesi. Bundan daha büyük saadet olabilir miydi? Efendim, peygamber hanımı olmak büyük bir saadet olmakla birlikte ağırlar ağırı, zorlar zoru ve büyükler büyüğü bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Her zaman ve her yerde ciddi bir şekilde sorumluluk sahibi iken, şimdi de bu sorumluluğun en büyüğüyle karşı karşıya kalmıştı artık. Her nimetin bir bedeli var, öyle ya. Gönüllerde çok ciddi bir yeri vardı annemizin. Şimdi de bu bedeli en üst seviyede ödemeye hazır bir sultan olarak yeniden girecekti gönüllere. Evet, gönüllerde ve bizim de gönlümüzde özel bir yeri var malum Hatice annemiz. Hem de hiç çıkmamak üzere girecek gönüllere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet etmeye başladı. Bu davet gizli yapılıyor. Mümkün mertebe çok dikkatli hareket ediliyordu. Öncelikle dostluğuna güvendiği kimselerden başlamıştı aleyhisselam işe. Sonra kendisini reddetmeyeceğini düşündüğü kimselere yöneldi. Daha sonra da doğruyu görme ve seçme kabiliyetine sahip kimselere yöneldi, onları İslam'a davet etti. Bu da yine bizim üzerinde durmamız gereken 3 ana metodoloji veriyor bize. Ancak burayı açamayacağım çünkü konum bu değil. Efendim, güvendikleri kişiler ilk sırada yerlerini alıyorlar. Hani hatırlayın ilk Müslümanlar. Güvenilir olmak ve gönüller sultanının güvenini almak en büyük saadet. Sevgililer sevgilisini reddetme cüretinde bulunmadan ve hatta onu sorgulamadan davetine can atmak. Doğruyu seçme ve görme kabiliyetine sahip olmak. Eminler eminin emin yoldaşı olmak. Hayata yeniden başlamak onunla. Tıpkı sevgili annemiz gibi. Şimdi efendim, İslam'ın mesajının ilk günlerde verildiği yer neresi? Resulullah'ın evi. Yani annemiz burada bir numaralı aktif durumunda. Şimdi bunları, bu aktiviteyi, evin içini başarabildiğimiz ölçüde göreceğiz. Ancak biraz olayın akışı içerisinde davet süreci hakkında biraz daha malumat sahibi olmamız lazım. Efendim, bütün her tarafın sivri dikenleriyle istila edildiği öylesi bir ortamda her şeye rağmen özünde gül özünü barındıran şahsiyet abideleri var. Güller gülünün arz-ı endam etmesiyle nazenin tomurcukların cani diken istilasından sıyrılıp güne yönelme sürecinde peygamber hanımı olarak çok büyük katkıları oluyordu. Gerçekten ortam, olumsuzluklar en üst düzeyde ve ciddi problemlerle karşı karşıyalar ve burada annemiz bir taraftan evini çekip çeviriyor, diğer taraftan peygamber hanımı olarak sürekli evinde Resulullah Aleyhisselam'a ortam hazırlıyor, gelen gideni karşılıyor ve bütün bunlara da efendim belli bir gizlilik ölçüsünde yaşını da almış bir insan yüksünmeden, ıf ıf demeden sürekli aktif olduğunu görürüz. Her şeyden önce İslam ile nasiplenmek bir başka nasip işi tabii. Vesile olmak da nasip işi. Evet, ama en güzeli, en zoru başarmada bütün mesele. Sevgili annemiz de en zoru başarıyordu işte. Peygamber evi olması itibariyle her şey bu evde başlıyordu. Evdeki oluşum da dışarı yansıyordu. Efendim çok önemli bu. Resulullah Aleyhisselam'ın yani başarılı olduğunu söylemeye zaten gerek yok. Kur'an-ı Kerim buna şahit zaten. Önümüze koyuyor. Resulullah'ın hayatı bunu önümüze koyuyor ama o başarıda payı olan, katkısı olan o seçkin sahabe içerisinde Hatice annemizin çok ama çok çok çok özel yeri var. Ve ben onun şu anda gayret içerisindeyim. Annemizin yerini ısrarla ve o yeri de başarabildiğim ölçüde sizlerle paylaşırken aynı zamanda eşlere buradan mesaj da vermiş oluyoruz. Faaliyetlerde eşler efendim engel olmayacak, ön ayak olacak. Problem çıkarmayacak, problem çözecek. Ancak bir şey atlamayalım. Aleyhisselam ister Mekke döneminin o çetin günlerinde ki sadece Hatice annemizle evli, ileride göreceğiz Medine dönemini ve çok evliliğini göreceğiz. Oradaki yoğun aktiviteler, faaliyetler, bütün bunlara rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın evinin ihmal edilmediğini görürüz. Hepimiz biliriz ki Aleyhisselam vaktini üçe ayırırdı. Bunun biri evineydi. Yani ne kadar yoğun olursak olalım hiçbirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadar yoğun değiliz. Onun kadar meşgul değiliz. Ancak Aleyhisselam işim vardır, yoğunum, meşgulum diye insanları Hakk'a davet ediyorum diye evini ihmal etmemiştir. Elbette evinden destek görmüştür demeyeceğim. Çünkü destek bana basit ifade olarak geliyor. Evi de bunu paylaşmış, evi de bunu paylaşıyor. Hem de bütünüyle paylaşıyor. Ancak Resulullah Aleyhisselam bunları yaparken, yani İslam adına faaliyet yaparken İslam'ın dışına çıkmayacağız. Ailemizi, çocuklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Evimizi, eşimizi, çoluk çocuğumuzu görmemezlikten gelmeyeceğiz. E ne yapalım, vaktim yok demeyeceğiz. Planlamayı ona göre yapacağız. Bizim bir evimiz var, eşimiz var, çocuklarımız var. Dolayısıyla İslam'ı yaşama adına, birilerine götürme, taşıma, anlatma adına ki bundan da sorumluyuz. Bütün bunları yaparken işte Hatice annemiz önümüzde, Resulullah Aleyhisselam da önümüzde. Efendim erkeklerimiz için Aleyhisselam, hanımlarımız için Hatice annemiz ne güzel örnektir. O yüzden şu cümleyi bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber evi olması itibariyle her şey bu evde başlıyordu. Evdeki oluşum da dışarı yansıyordu. Evet. Peygamber evidir. Resulullah Aleyhisselam'ın mesajı verme noktasında, insanları eğitme noktasında evinden başladı bu işe. Yani evinden başladı ifademi de şöyle anlamayalım. Evini anlattı anlamına değil. Onu zaten yaptı Aleyhisselam. Ancak evdekilerin bu Resulullah Aleyhisselam'ı davasıyla beraber nasıl bir içselleştirdiklerini görürüz. Öncelikle iki koldan yapılıyordu bu davet. Erkekler ve hanımlar kolu. Yani erkek sahabiler güvendikleri erkeklere, hanım sahabiler de güvendikleri hanım sahabilere mesajı götürüyorlardı. Burada biraz açmam gerekiyor. Zaman zaman görüyoruz. üzülüyoruz. İslam, İslami olmayan yöntem ve metotlarla anlatılamaz. Anlatılsa bir kültür olur sadece. Hayat biçimi haline gelmez. Yaşayış biçimi haline gelmez. Bu neye benzer? Madem Hatice annemizi örnek veriyoruz, diyelim kılık kıyafet. Şimdi bir insan başörtüsü hakkında ne kadar ayet ve hadis bilse başını örtmediği sürece, ama başını örtmek demek de başına bez parçası koymak, topuz hale getirmek anlamına değil, tesettür anlamına ördürmek. Ayet-i kerimede nasıl buyruluyorsa, Resulullah sen nasıl tarif ettiyse o şekilde örtürmek. Şimdi örtüyü, yani siz ister radyo programıyla, ister televizyon programıyla, ister salon konferanslarıyla, seminerleriyle, ister cami vaazlarıyla, ister okul dersleriyle, adı ne olursa olsun, her gün 4-5 saat bu konuyu işleseniz, başınıza örtüyü koymadığınız sürece, yani tesettüre bürünmediğiniz sürece hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü anlatmaya çalıştığımız, paylaşmaya çalıştığımız bizim kendi dinimiz. Biz dinimizi başkasına anlatmak için çalışmayacağız, bunu yaşayacağız. Şimdi canım su çektiği zaman veya su istediğim zaman suyu içmediğim sürece benim susuzluğum kalmayacak ki. Ya da başka biri su istiyor, benim ona su verme imkanım var, ona işte suyun faydasından bahsediyorum. Adam su istiyor, suyu vereceksiniz. O yüzden tekrar söyleyelim, İslam'ın doğru şekilde öğrenilmesi, hayatımıza da doğru şekilde yansıması için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnekliği şarttır efendim. Bu birinci husus. İkinci husus, İslam'ı yaşamakla beraber mesajı temsil ederek anlatan konumuna yükselmemiz lazım. Bunu yaparken de erkekler erkeklere, hanımlar hanımlara mesajı verecek. Ancak şöyle radyo programıydı veya değişik programlarla belki bu şekilde oluyor. Bunlar mümkündür ama ben karşılaşıyorum. Çok da aslında üzülüyorum. Zaman zaman ne kadar uygundur diye de canım sıkılmıyor değil yani. Çok fazla programlara, sohbetlere giden biri olarak efendim hocam işte hanımlarda bir seminer verir misiniz diyorlar. Bir hanımları toplayıp bir salona seminer istiyorlar. Ya ben diyorum ki kardeşim seminer aile semineri olur. Erkek hanımlara seminer vermesin. Hanım erkeğe zaten veremez de erkek de hanımlara semineri vermesin. Yani aile olursa olsun bunun da oturum adab bir usulünce olması lazım. Bak sahabe-i kiram İslam'ı ilk etapta Resulullah'tan alıyor. Ne yapıyor? Erkek sahabeler erkeklere yöneliyor. Hanım sahabeler hanımlara yöneliyor. Hatta ileride bu biraz daha genişleyecek. Çocuklar çocuklara, köreler körelere, yani bir sınıf sınıf insanlar birbirlerine mesajı taşıma derdine düşerler. Çünkü mesajı temsil ediyorlar. Onun tadını almışlar ve tattırmak istiyorlar. Hazreti Hatice annemiz de güvendikleri hanımları İslam gülistanına davet ediyor. Nasıl yapıyor bunu? İşte öyle çay partileri, oturmalar, dedikodular yok onun evinde. Belli hanımları özellikle davet eder, işi çekip çevirecek. Onlara evinde mesajı verir, izzet ikramda bulunur. Ve bunu yaparken de bizim yaptığımız gibi, yani çok böyle takvalı görünmek, ahlaklı görünmek, adaplı görünmek, terbiyeli durmak gibi bir sıkıntısı yok onun. Ya onlar rol yapmıyorlar yani. Biz maalesef role düştük. Biz rol yapmaya düştük. O yüzden de kimseye tesirimiz olmuyor. Kimseden vazgeçtik, tesir kendimize olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü biz bizim dinimizi benimseyerek temsil noktasında bir mesafe alamadık. Alanlarımız var amenna. Ancak tekrar söylemek gerekiyor. Hatice annemiz, yani bir hanım için saç kelimesi belki biraz garip kaçacak ama saçından tırnağına kadar bu imanla örgülendiğinden, amelle, ihlasla, takvayla tamamıyla bir farklı şekilde bir yapıya girdiğinden bütünüyle temsil ediyor. Mübareğin ses tonuna bile yansımış ve İslam'ı, yani evine gelen insanlar onun halinde, hareketinde, davranışlarında, mutluluğunda, huzurunda İslam'ın güzelliğini Hatice annemizin halinde görürlerdi. Ve Resulullah Aleyhisselam'la iletişimde, efendim ileride örnekleri gelecek, Resulullah Aleyhisselam çok zor durumlarda kalacak. Hatice annemiz onu nasıl teselli noktasında, paylaşım noktasında nasıl rahatlatacak onu göreceğiz. Aynısı Hatice annemiz için de geçerlidir. Büyük bir gizlilikle yapılan bu çalışma kısa zamanda meyvesini veriyor. Çok sayıda insan İslam ile kurtuluşa eriyor. Burada atlamadan geçmeyeceğim. Annemizle fazla ilgisi olmasa bile önemli bir isim. Gerçi amcalarını görürken burayı görmüştük ama ben atlayamıyorum burayı. Resulullah Aleyhisselam en çok güvendiklerini İslam'a davet ederken, yani önceliği onlara verirken, yanında büyüdüğü ve büyük bir saygı ve şefkat gördüğü, sevgi ve şefkat gördüğü ve kendisine son derece saygısı oldu, saygı duyduğu Ebu Talip amcası ve Fatıma yengesi. Bunlar da İslam'a davet etti. Her ikisinin de hiç tereddüt etmeden Müslüman olacaklarını düşünüyordu Aleyhisselam. Ancak malum haliniz öyle olmadı. Yengesi bir süre sonra Müslüman oldu ama amcaya nasip olmadı. Evet, Resulullah tabii çok üzülüyor buna. Ve Hatice annemiz burada Resulullah'ın çok çok yanında diyemiyorum, adeta içindedir hadisenin. Ve Aleyhisselam'ın üzüntüsünü yani öyle paylaşır ki, ancak Aleyhisselam çok istiyor amcasının hidayete ermesini, çok istiyor. Ebu Talip amca hanımının ve oğlunun İslam'a girmesini olumlu karşılıyor. Ama kendisi Müslüman olmuyor. Bunu çok üzen Resulullah Aleyhisselam çok ısrar edince amcanın cevabı ilginçtir. Çok ilginç. Bakınız ne diyor? Sevgili yeğenim diyor. Ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Böyle bir şey demediğim gibi başkalarının da demesine müsaade etmem. Sen ne söylersen doğru söylersin. Ne yaparsan muhakkak ki doğru yaparsın. Ama bu konuda beni kendi halime bırak. Seni sevindirmek için İslam'a girmek isterdim. Fakat millet arkamdan konuşacak. Yeğenini hoşnut etmek için atalarının dinini terk etti diyecekler. Ben bunu istemiyorum. Sevgili amcası böyle bir savunma yapınca Aleyhisselam tabii çok üzülüyor. Senin için Rabbime dua edeceğim ey amcam buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim üzerinde çok büyük emeği olan bu amcasının bir an önce İslam ile şereflenmesini çok istiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sadece istemeyle olmuyor bu. İslam aynı zamanda bir nasip işiydi. Yüce Allah kimler için takdir ettiyse onlar girecekti İslam'a. İslam bir nasip işi, Müslüman nasipli insan. İşte bu nasip noktasında da Hatice annemiz yine öncü, yine önde. Resulullah Aleyhisselam'ın amcasını davette, kaç kez eve davet ettiler, kaç kez beraberce amca evine gittiler. Annemiz her şeyle peygamberimizle beraber, efendim, onun yanında yer aldı ifadesi bana biraz daha serin ve soğuk geliyor. Yanında yer almak, onun içindeydi. Hani deriz ya, işimdesin, aşımdasın, düşündesin, içindesin. Onun içindeydi sevgili annemiz. Radiyallahu anha validemiz. Efendim, şu ifadeyi kullanıp kısa bir ara vermek istiyorum. Az önce kullandım. İslam kime nasip olursa o onunla şereflenir. Dolayısıyla Müslüman da nasipli insan olur. Nasibimizi, hatta nasibimizin kıymetini bilmemiz, bilmeniz arzusuyla kısa bir ara verelim. Ama bizden ayrılmayın lütfen. Kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet efendim. Gül Sohbetleri programımızda nasip üzerinde hasbihal ediyorduk. Ben bu vesileyle Hatice annemizin ne denli nasipli bir insan olduğunu ve nice kişinin nasiplenmesine vesile olduğu kısmına gelmiştik efendim. Müslüman hem nasipli bir insan, evet, hem de peygamberler sultanının kriterlerinde her şeyiyle güvenilir bir şahsiyet. Sevgililer sevgilisinin güvenini kazanmak ve o güveni zedelemeden güzel bir hayat sürmek. Onu örnek almak ve bütün hayatımıza onu kuşanmak. İşte bunu başaran ender şahsiyetlerin başında hiç şüphesiz ki hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemiz geliyordu. Efendim, insanları İslam'a davet çok özel görev olup aynı zamanda büyük, çok büyük bir emanetti. Emanet efendim. Bu emanet özelde Kur'an-ı Kerim, genelde İslam. Bu emanet Kur'an ve sünnet. Şimdiye kadar olduğu gibi, hatta şimdi daha fazla boyutuyla hep onun yanında olan sevgili annemiz her şeyini en içtenlikle paylaşıyor efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın işi kolay bir iş değil tabii. İnsanları sefaletten saadete çıkarmaya çalışacak. Belki de yeniden doğmalarına bu anlamda vesile olacak. Onun görevi zor. İslam ile insanları yeniden hayata davet ediyor. Neden? Şimdi insan İslam ile Müslüman oluyor. Yeniden doğmuş gibi oluyor. Hayata davet, yani hayatta olması. Ayet-i kerime ifadesiyle Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli izâ deâkum bimâ yuhyikum. Ey iman edenler, sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Sizi size hayat verecek şeyler. İşte Kur'an bu, sünnet bu, İslam bu. İşte annemiz insanlara hayat verme noktasındaki faaliyette hayatın merkezindedir. Yoldan çıkmış insanları yola davet etmek, Allah'a şirk koşup puta tapan insanları ondan kurtarmaya çalışmak, Allah ve Resulüne iman ile şereflendirip yeni, yepyeni kalıba dökmek, tevhid akidesini önce kalplere, sonra da bütün hayatlarına yerleştirmek, nakış nakış işlemek ve böylece yeniden doğmalarına vesile olmak. İşte bu aktivitede annemiz sürekli tekrarlamaya çalıştığımız gibi hep olayın içinde, başındadır. Gözden göze, özden öze, gönülden gönüle, dilden dile, amelden amele bir davetti bu. Kurtuluşa eren her fert, başkasının da kurtuluşuna vesile olma çabasındaydı. Önce iman ediyorlardı. İman eder etmez, imanları neyi gerektiriyorsa hemen onu yapmaya çalışıyorlardı ki, bizim şu anda en büyük eksiğimiz bu efendim. İnanacağız, inandığımızı öğreneceğiz, öğrendiğimizi yapacağız, yaptığımızı yakıştıracağız. Yani ihlasla takvalı olacağız. Bütün bunların başında İlk ve en önemli meyve namaz. Amel namaz efendim. Her iman sahibi aynı zamanda hemen namaz sahibi biri oluyordu. Her iman sahibi aynı zamanda namaz sahibi demek. Şimdi bugün maalesef o kadar namaz kılmayan Müslüman var ki ifade edemiyoruz. Ne manaya geldiğini de anlayamıyorum. Ben şahsen anlayamıyorum. Müslüman olduğu halde namazı niye kılmıyorlar ben anlayamıyorum. Allah-u Teala ne cevap vereceğiz yani? Namazsız İslam olur mu? Örtüsüz, tesettürsüz Müslüman olur mu? Subhanallah. Günlük Kur'an-ı Kerim okumayan, hadis okumayan, sohbetlere katılmayan, kitap dergi okumayan, yani böyle nereye varacağız biz? Ha, okuyanlarımız var. Ancak yani okumak, öğrenmek elbette ki güzel ama biz bunları bir genel kültür diye okuyup öğrenmiyoruz. Biz bunları yapmak için okuyup öğreniyoruz. Şimdi yemek yediğimiz zaman karnımız doyar, bir kültürdür. Ama bu kültür biz yemek yemediğimiz sürece bizim karnımızı doyurmayacak. Namaza iman esas amenna. Öğrenmek esastır amenna amenna. Biz namaz kılacağız. Biz namaz kılacağız. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha peygamber hanımı olarak her zaman onunla, hep onun yanında. Öyle ki onun bu sınırsız destek ve paylaşımı destan olarak geçiyor kaynaklara. İlk vahiy ile beraber başlayan o büyük paylaşımı, ben bazen destek kelimesini kullanıyorum, yerine bir şey bulamıyorum çünkü. Her geçen gün daha bir büyüyor. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu eşsiz paylaşımı ile en zor sıkıntıları bile rahatlıkla aşmayı başarıyor. İşte motiflerin birisi de bu olsa gerek. Evet efendim. Örnek tavrı annemizin her asır için en büyük örnek olarak duracak önümüzde ve duruyor zaten. İlk vahiy ve sonrasında peygamberimizin sıkıntılarını gidermeye, onun derdini ve davasını paylaşmaya öyle bir can attı ki, can efendimiz bununla yeniden canlandı adeta. Evet. Sevgili annemizin gerçekten çok farklı bir duruşu var bu anlamda da. Sadece destek ve teselliyle yetinmiyor. Tamam seni destekliyorum dersiniz. Teselli edersiniz sıkıntılar karşısında. Peygamberimiz aleyhisselama aynı zamanda ruh ve beden sığınağı oluyor. Şimdi nedir bu diyeceksiniz. Ben bunu izahta zorlanacağım efendim. Zorlanacağım. Ruh ve beden sığınağı oluyor. Yani hep yanında, hep işinde, içinde, desteğinde, paylaşımında. Oysa bugün ruh ve beden sığınağı eşler tablosuna ne kadar ihtiyacımız var. Ancak Hatice annemizin Peygamberimiz aleyhisselam'a olan o sonsuz teslimiyeti elbette ki kendi karakterinin düzgünlüğünün yanında Resulullah'ın ortaya koyduğu kişilik de çok önemlidir. Hani hatırlayın, daha önce gördük bunu. Resulullah aleyhisselam kimi davet edebilirim? Kim inanır bana diyerek ilk etapta endişesini dile getirdiğinde sevgili annemiz hiç tereddüt etmeden iş olsun diye değil, yürekten, gönülden hemen ben diyerek atıldı ve o kendisine yakışan o büyük asaretini ortaya koydu. Her şeyde ve her şeyinde ilk, eşsiz, örneksiz, benzersiz. İslam gelmeden önce bile tesettürlü bir hanım olarak temayüz etmişti annemiz. Her şeyiyle temiz, tertemiz olduğu için fıtratı da temiz bir hanım olarak girmişti gönüllere. Efendim, tesettür ayetleri daha ziyade Medine dönemine aittir diye düşünebilirsiniz. Haklısınız, öyledir. Ancak burada bir şey hatırlatayım ben size. O dönemde, İslam'ın geldiği o dönemde Araplar arasında Ki biliyorsunuz Mekke'de geldi. Sonra Medine'ye yayılacak. Hanımlarda örtünme, tesettür var. Ancak nasıl ki bizi Allah'a yaklaştırıyor diye putu Allah'la aralarına koyup müşrik olmuşlar, şirk koşmuşlar. Nasıl ki hac ibadeti var ancak aslından saptırılmış ve çok ilginç bazı uygulamalar ile hac sözü mana yapıyorlardı. Kıyafetlerde de efendim öyle İslam'ın tümüyle net bir fotoğrafla belirlediği bir tesettür kısmı yoktu o zaman. Ancak açık değillerdi. Peki açık yok muydu? İslam geldiği dönemlerde hür ve asil hanımlar tesettürlü, kapalıydı. Açık olmak cariye, köle anlamına gelirdi. Dolayısıyla asıl medeniyet kapalılıktır hanımlarda. Medine döneminde ayet-i kerimeler gelecek. Hazreti Ayşe annemizi görürken bir örnek vereceğim o da inşallah. Artık ne zaman sıra gelir bilemiyorum. Ama yani bir emir, bir vahiy, bir mesaj geldiğinde insanlar oturup da onu tartışmıyorlar. Bu çok önemli yani. Onu uyguluyorlar. Susayan bir insan suyu tartışmayacak, suyu içecek. Bunu devamlı söylüyorum. Acıkan bir insan yemeği sabaha kadar tartışsın, karnı doymaz, yemek yiyecek. Böyle önümüze koydular. İşte meslek gereği sağ sola fazla gezdiğimizden, yurt içi yurt dışı fazla gittiğimizden, bazen bakıyorum hocam biraz sizinle bir konuda tartışabilir miyiz? Dedim hayırdır, niye tartışıyoruz? Mesela namaz diyor. Namazı neyin tartışacağız? Subhanallah. Ya hocam bu tesbihat var mıydı yok muydu? Adamın işi gücü yok, bunlarla uğraşıyor. Bu insanlar, çalışan bir insan nasıl biraz daha fazla para alabilirim, nasıl biraz daha iyi evde yaşayabilirim, nasıl biraz daha rahat olabilirim diye çırpınıyorsak dünyanın kanunu bu. Mübarek amel noktasında da nasıl Allah'a beni neyle yaklaşırım diye bir çaba sarf edeceğimiz yerde böyle şeyler var mıydı diye bunlarla zaman geçiriyoruz. O yüzden bir kez daha söylemiş olurum. İslam gelmeden önce hem erkeklerde hem hanımlarda ölçüsü İslam'ın koyduğu gibi olmazsa da bir tesettür var idi. Ancak İslam geldikten sonra Medine döneminde bunun sınırları belirlenecektir. O yüzden hatta bazı kaynaklarımızda ben gördüm bu ifadeyi. Hatice annemizin diye geçiyor. Saç rengini bilmiyoruz diye geçer mesela yani. Çok mu önemli diyebilirsiniz amenna ama bir örnektir. Yani tesettürlü olması açısından kaynaklara geçen güzel bir örnek efendim. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir numaralı destekçisi olarak hep yanında yer alırken her gün bir başka destan yazıyor annemiz. Destekleyen, yaşayan ve yaşatan bir destan. Hem de büyük bir aşkla, sevgiyle, muhabbetle, şefkatle. Daha önce gördük aile geçimi örneğini verirken mecburiyet mi muhabbet mi diye hatırlarsınız. İşte mecburiyetten dolayı değil muhabbetten dolayı. Şimdi siz şu anda bu radyoyu dinlerken, şu sohbeti dinlerken bir var ki birisi açmıştır dinle bakalım diye size mecbur etmiştir. Sizin kulağınızda bazı vınlamalar gelir. Mecbur tutulduğunuz için gönülden dinleyemeyeceksiniz. Ama bir var ki işte bildik bir radyodur, bildik bir sestir, bildik bir konudur efendim. Gönülden dinleyince bizim sizinle paylaştığımız bu güzel konuyu ne kadar eksik size sunsak da siz eğer yürekten bunu paylaşıyorsanız ifade edemediğimiz şeyleri de içinize doğacaktır efendim. Ben buna inanıyorum. Çünkü okuduğum kitaplarda, dinlediğim sohbetlerde bunu çokça görmüşümdür. O yüzden büyük bir aşkla, sevgiyle, muhabbetle bu işe girmek gerekiyor. Efendim, her şeyi yaratıcısı olan Allah Teala Celle Celaluhu sevgi, şefkat ve merhamet nimetini yarattığı gibi merhametlerin en merhametlisi şüphesiz Allah'tır. İşte bundan dolayıdır ki bu dünyada nasıl yaşayacağımızı, neyi, nasıl ve ne şekilde yapacağımızı öğrenmek için hak din olan İslam ile bizleri şereflendirmiştir. İslam şerefiyle müşerref olup dünyada devlete, ahirette cennete ulaşmak gayesiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kitabını da göndermiş Allah Teala Celle Celaluhu. Efendim ilk vahiyden sonra malum bir müddet vahiy kesiliyor. Bu ne kadar kesildiği tartışmaya girmeyeceğim. Sadece çok duyduğunuz bir şeydir diye efendim bir 3 rakamını telaffuz edeyim. 3 gün, 3 hafta, 3 ay, 3 yıl şeklinde rivayetler var. Daha ziyade bu üçler içerisinde 3 hafta ya da 3 ay, 3 gün az, 3 hafta yine az gibi duruyor, 3 ay olabilir, 3 yıl mümkün değil. Niye? Çünkü ilk vahiy 610'da gelir. 3 sene gizli davettir malum. 614'te Allah-u Teala açık daveti emreder. Dolayısıyla eğer 3 yıl vahiy kesilseydi burada bir rakamlar da bir oynama olacak, problem yaşayacaktık. O yüzden rakamlara fazla takılmayacağız. Ancak mühim bir yere geliyoruz. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geliyor. Bir müddet vahiy kesiliyor. Aleyhisselam o günlerde çok zor günler yaşıyor. Alaylara muhatap oluyor. Farklı bakışlara sahne oluyor. İşte annemiz burada devrededir. O yüzden adeta her saniyesiyle Resulullah Aleyhisselam'a can olmuştur, nefes olmuştur, kan olmuştur mübarek. O yüzden ben dedim ya, yani mecburen o kelimeyi kullanıyorum. Resulullah'a destekledi deyimini bulamıyorum ki bir şey. Sürekli paylaştı kelimesi de gitmiyor. Vahiy kesildi, Aleyhisselam'ın derdini paylaştı oluyor ama Resulullah'a nasıl paylaşacak? Sıkıntı tabii ki bunlar. O bakımdan annemiz hep Resulullah'ın yanında, hep yanında, hep yanında. Nihayetinde ardı ardı kesilmeyen vahiyler gelmeye başlar ve Peygamberimiz Aleyhisselam mesajı insanlara ulaştırırken Hatice annemiz her şeyiyle ama her şeyiyle efendim onun yanındadır. Sadece Resulullah anlatsın, ona ortam hazırlamakla yetinmez ki bunu hep yapar. Ama aynı zamanda aldığı mesajı hayatında uygulayarak, temsil ederek hayata yansıtır, anlatmaya, taşımaya çalışır annemiz insanlara. Evet, şöyle bir hatırlatalım. Geçen derslerde gördük çünkü bunları. Aleyhisselam işte korkuyla evine gelmişti. Beni örtünüz buyurmuştu. İki sahne vardı. Birinde ya eyyüvel müddeffir, birinde ya eyyüvel müzzemmil, iki sahnemiz vardı. Bunları gördük. Ve bunlar üzerine hemen devam ediyorum. Uyanmak, çıkıp hakikati açıklamak, zahmetler çekmek, sıkıntılara katlanmak, halka doğruyu göstermek, etrafı temizlemek için yükümlülükler ve ağır yükler yüklenerek büyük bir kararlılıkla kalkıp hareket etmek zamanı gelmiş durumdaydı. Bu bugün de geçerli, dün de geçerliydi, yarın da geçerli olacak. Dolayısıyla peygamberlik özelliğinin en belirgin görevi olarak uyarmak. Uyarmak. Sapıklık akıntısına kapılıp giden gafillere kendilerini bekleyen yakın bir tehlikeyi haber vermek. Bu anlamlı uyarı Yüce Allah'ın kullarına yönelik rahmetinin açık bir göstergesiydi. Her şeyden evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhatap olduğu toplum müşriklerden oluşuyordu. Katılaşmış ve günahların her çeşidine dalmış bulaşmış bir kalıp. Ancak Allah'ın azabı gibi sert tokmaklarla yumuşayacağı için bu tarzda bir metot işaret edilmişti. Beşiren ve nezira. Aleyhisselam hem müjde veriyor hem de korkutuyordu. İkisinin de yerine göre aleyhisselam insanlara o yöntemlerle ulaşıyordu. Bu ayetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa hitap etmekteydi. Ayetler bizim dar görüş ve düşüncelerimize sınırlandırmadan bir kısa bir açıklama yapsak, efendim haddimizi aşmadan, sessizlik köşesinden çıkalım artık, halkı uyaralım ve onları hakkı tanımaya davet işiyle meşgul olalım. Çünkü bu hem görevimizdir ve hem de en şerefli bir iştir. En güzel bir ahlak, en faydalı bir ilim ve mükemmel bir şahsiyete bürünerek kalkın ve Rabbinizin azabı hususunda insanları uyarın dercesine bir ifade görürüz burada efendim. Öyleyse durmayalım. Biz de kalkalım artık yattığımız yerlerden. Uyanalım ve uyaralım. Bunca zaman heba olup gitti. Yeter artık. Karar vermiş ve bu işe azmetmiş olarak kalkalım ve ciddi bir şekilde işimize koyulalım. Önce kendimizi bütünüyle bu kutsal vazife hazırlayalım, hem de iyi hazırlayalım. Ve yürek yangınıyla ateş içindeymişiz gibi haykıralım. Ey yatıp uyuyarak dinlenme adına zamanı kaybedenler! Yattığımız yerden azimli ve kararlı bir şekilde kalkalım hadi. İman, amel bütünlüğü için gece gündüz çaba sarf edelim. İnsanları da Allah'ın azabından sakındıralım. Anlatalım insanlara. Allah Teala Hazretlerini anlatalım. Allah'ın Resulünü anlatalım. Kur'an ve sünneti anlatalım. Peygamberler Sultanı'nın can yoldaşları olan ashab-ı kiram bu mukaddes görevi bütün hayatı boyunca yaşamışlardı, anlatmışlardı. Çünkü onlar İslam Gülistan'ın ilk gülleriydi. O nazenin güller, güller gülünün etrafında toplanmış ve birbirleriyle kenetlenmiş seçkin şahsiyetler. Bütün hal ve hareketleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla bütün insanla ışık saçan nadide birer kandillerdi onlar. Onlar öyle üstün vasıflı ve üstün karakterli bir nesildi ki o nesle asr-ı saadet nesli dendi. Onların her biri birer yıldızdı. Peki bizler ne durumdayız ve ne yapıyoruz acaba? Bunca tembellik yetişir. Kalkacağız ve kendi nefsimizden başlamak üzere insanlara uyaracağız. Hadi İslam Gülistan'la diyeceğiz. Böyle ifadeler kullandığımızda sevgili annemizin güneşi bile gölgede bırakacak bir güzellikte tebessüm ettiğini düşünüyoruz. Hatice annemizin. O tebessüm edince elbette ki aleyhisselam da tebessüm eder. Öyleyse bunu hak etmek için serüvene devam edelim. Yani annemiz aleyhisselamın yanında nasıl yer aldı? Efendim bu güzelliği nasıl beraber yaşadılar? Onlara inşallah örneklerle beraber bir de bir yandan eş boyutunu, bir yandan hanım fonksiyonu boyutunu, bir yandan anne boyutunu, bir yandan komşu boyutunu. Bütün bunları öyle kolay değil başarmak ama dilimizin döndüğünce paylaşmak arzusuyla efendim şimdilik yani bugünlük yani bu haftalık sohbetimizi burada noktaya koyuyor. Önümüzdeki derslerde sevgili annemizin bize örnekliği noktasında Resulullah Aleyhisselam'ın yanında nasıl yer aldığını, İslam'ı nasıl yaşayıp temsil ederek örnek olduğunu görmemiz ve onu örnek alarak örnek olmamız ve olmanız dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.